Ayrım 6, Her Güne Bir Nietzsche, Alan Percy, sayfa 195. 90. Hayatını başkalarının hayatlarıyla karşılaştırmaktan vazgeçen kişi, kendininkinin düşündüğünden çok daha güzel olduğunu görür. Hayatımızı başkalarınınkiyle karşılaştırmak, kendi hayatımızı kurarken karşılaştığımız zorlukları daha da arttıran bir bahaneden başka bir şey değildir. Bir kendi hayatımıza, bir de başka hayatlara bakıp, kimin ne yaptığını incelerken, başka hayatlarda olup da bizde olmayanların eksikliğini hissetmeye başlarız. Oysa her insan kendi yolunda yürür ve başkalarının kat ettiği yolun bizim için bir değeri olmayabilir. Hermann Hesse, Siddhartha adlı kitabında kahraman Buda ile karşılaşır ve onu kişisel deneyimlerle ulaşılabilecek hedeflere öğretilerinin rehberliğinde ulaşabileceğini iddia ettiği için eleştirir. Buda olduğundan ve binlerce Brahmanla onların çocuklarının ulaşmaya can attığı yüce hedefe eriştiğinden bir an bile şüpheye düşmedim. Ölümden kurtulmayı başardın. Bu kurtuluş kendi yolunda yürüyerek, düşünerek, meditasyon yaparak, bilincine vararak ve aydınlanarak elde ettiğin bir başarıdır. Öğreti sayesinde yapabildiğin bir şey değildir. Ben kimsenin öğretiler yoluyla kurtuluşa erişebileceğine inanmıyorum. Aydınlanman sırasında aklına gelmiş bir öğreti ve kelimeler aracılığıyla kimseye rehberlik edemezsin. 91. İnsan bir başkasına itiraf ettiği hatasını hemen unutur. Ancak o başkası kolay kolay unutmaz. Nietzsche bu konuda şöyle de diyordu. Konuşacak konu kalmadığı zaman bir arkadaşının çok önemli bir sırrını ortaya atmayan çok az insan vardır. Başka bir deyişle, söylemediklerimizin efendisi, söylediklerimizin kölesiyiz. Bu yüzden kime ne söylediğimizi kontrol edebilmeliyiz. Söylediğimiz an bize pek de önemli gelmeyen bir şey, hiç olmadık bir anda karşımıza gelebilir. James Rifield'ın teorisine göre, enerjimizden güç almak için soruşturmacı davranan insanlara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Soruşturmacı kişi enerji arayışındadır. Karşısındaki kişinin hayatında kınanabilecek bir şey bulma isteğiyle sorular sorar. Bunu bulunca da kendi bakış açısından eleştirir. Buna maruz kalan insan utanır ve içine kapanır. Soruşturmacı insana odaklanıp onun eylemlerine ve düşüncelerine önem vermeye başlar. Çünkü soruşturmacının farkına varabileceği yeni bir hata yapmak istemez. Bu psikolojik aşağılama soruşturmacıya aradığı enerjiyi verir. 92. Mutluluğun formülü bir evet, bir hayır, bir düz çizgi, bir amaç. Düşünce tarihi boyunca çoğu entelektüel kendi mutluluk reçetesini verme gereği duymuştur. Modern felsefeye gelindiğinde Schopenhauer mutlu olma sanat üzerine yazdıklarında Bertrand Russell da Mutluluk Yolu kitabında bu konuya yer vermişlerdir. Alman edebiyatçı Johann Wolfgang von Goethe mutlu olmanın formülünü Nietzsche'den 100 yıl önce şöyle sıralamıştı. 1. Keyifle çalışabilmek için sağlık. 2. Zorluklara karşı savaşabilmek için güç. 3. Hataları kabul etmek ve affetmek için kapasite. 4. Hedefe ulaşmak için sabır. 5. Komşuyu da iyi görebilmek için yardımseverlik. 6. Başkalarına faydalı olabilmek için sevgi. 7. Kutsal olanla yaşamak için inanç. 8. Gelecekle ilgili korkuları aşabilmek için umut. 93. Güne başlamanın en iyi yolu, güneş batmadan önce en az bir kişiyi mutlu edeceğimize karar vermektir. Mutluluğu arayan kitaplardan devam edelim. François Ledort Hector Les Secrets de l'Amour adlı kitabında sadık ve seçkin hastaları olan Fransız bir psikoterapistin hikayesini anlatır. Dışarıdan bakınca hayatı kıskançlık uyandıracak kadar güzel gibi görünen Hector mutlu değildir. Mutsuzluğun sebebinin hastalarını mutlu edememesi olduğuna karar veren psikoterapist, her ne kadar varlıklı olsa ve istediklerini elde etse de kimsenin tatmin olamadığını fark eder. Bu durumda Hector'u birçok soru sormaya götürür. Neden sahip olduğumuz hayatın kıymetini bilemiyoruz? Neden hayatımızı başka bir hayatın hayalini kurarak geçiriyoruz? Mutluluğun anahtarı maddiyatla ilgili başarı mı yoksa insan ilişkileri mi? Gerçekten önemli olan olaylar mı yoksa olaylara bakış açımız mı? İnsanları mutlu edenin ne olduğunu öğrenmek için uzun bir yolculuğa çıkar ve mutluluğun gerçek sırrını her yerde arar. Birçok sonuca varır ancak en basit ve en etkilisi şudur. Mutluluk başkalarını mutlu etmekle mümkündür. 94. Hayatın en yüce ve nihai biçimi sadelik ve doğallıktır. Oscar Wilde, karmaşık insanların son sığınaklarının basit zevkler olduğunu söylerdi. Kimseye muhtaç olmadan yaşama girişimlerine önderlik eden kimselerden biri olan Henry David Thoreau, doğada yaşamanın nasıl bir tecrübe olacağını görmek istedi. Ve Walden Pond yakınlarında bir ormanda 2 yıl yaşadı. Bu tecrübelerini 1854 yılında yayınlanan Walden adlı kitabında anlattı. Thoreau'nun kendinden sonraki nesillerde merak uyandırmaya devam eden kitabında bahsettiği üzere ormandaki yaşamı sırasında vardığı sonuçlardan birkaçı aşağıdaki gibidir. En zengin insan, en ucuz şeylerden zevk alan insandır. Toplumumuzda milyonlarca insan küçük bir alanda bir arada yaşamakta ve herkes kendini yapayalnız hissetmektedir. Kendini bulmak isteyen insanın gidebileceği tek yer doğadır. Kendi hayallerinin peşinden koşmak ve hayal edilen hayatı yaşamak başarıyı garantiler. İyiliğe yatırım yapmak hayatta yapılabilecek en karlı iştir. 95. Hayat sıkılamayacak kadar kısa değil mi? Can sıkıntısı için reçete. 1. Keyfinizi kaçıran, canınızı sıkan ve gereksiz olan tüm bağlarınızdan kurtulun. 2. Devamlı şikayet eden ve sizi ilgilendiren şeylerden bahsetmeyen insanlardan yavaş yavaş uzaklaşın. 3. İşinizin sizi gerçekten heyecanlandırıp heyecanlandırmadığını, severek yapacağınız başka bir işe yönelme şansınız olup olmadığını düşünün. 4. Her zaman yapmak istediğiniz ve yapamadığınız dil öğrenmek, enstrüman çalmak veya amatör tiyatro grubuna katılmak gibi şeyleri düşünün. 5. Son yıllarda hayatınızı esir alan alışkanlıklarınızın dışına çıkın. 6. Yeni insanlarla tanışabileceğiniz yeni ortamlara girin. 7. Her gün en az bir şey öğrenin. 8. Ara sıra küçük çılgınlıklar yapın. 96. İnsana yalnızca onu yaralamak veya yenmek amacıyla saldırmaz. Bazen bunu yalnızca kendi gücünün farkına varmak için yapar. Nietzsche'nin bu düşüncesi, Machiavelli'nin gücün korunması üzerine yazdığı ve günümüz dünyasında pek etik bulunmayan bir kılavuz niteliğindeki başyapıtı, Prens'i destekler niteliktedir. Yönetimde aşırı şaşırtıcı örnekler sergilemek, aslardan biri alışılmışın dışında iyi veya kötü bir eylem gerçekleştirdiğinde onun konuşulmasını sağlayacak bir ödül veya ceza vermek her zaman prestij kazandırır. Her eylemimizin bizi büyük insanlar sınıfında tutması ve mükemmel bir zeka örneği olması için uğraşmalıyız. Birçok insan bilge bir prensin fırsat bulduğunda büyüklüğünü daha da cilalamak amacıyla anlaşmazlıklara düşmesi ve zaferler elde etmesi gerektiğini düşünmektedir. Machiavelli'nin prenslere diğer önerileri şöyle. Alt edemeyeceğinizden emin olmadığınız güce saldırmayın. Ya mücadeleye girmemeli ya da rakibinizi yok etmelisiniz. Küçük öfkeler önüne geçilemeyen intikamlara dönüşebilir. Haksızlıkların hepsi bir anda yapılmalıdır. İnsanlar buna daha az alışkın olduğu için daha az acı çekerler. Öte yandan iyilikler yavaş yavaş yapılmalıdır ki değerleri anlaşılsın. 97. Eksikliklerimiz en iyi öğretmendir ve bu öğretmene hak ettiği değeri asla vermeyiz. Eksiklikler nedeniyle hayal kırıklığı yaşamak yerine yeni bir yola girmek, yaratıcı insanları başarısızlığı kabullenen insanlardan ayıran en önemli seçimdir. Sınırlardan bahsederken İsrailli kemancı Isaac Perlman'ın hikayesine sık sık atıfta bulunur. Küçük yaşta çocuk felci geçirdiği için sahneye koltuk değnekleriyle çıkan ünlü kemancı New York'taki Lincoln Center'da konser vermektedir. Başlamasından kısa bir süre sonra keman tellerinden biri kopar. Seyirciler konsere uzun bir ara verileceğini, çünkü keman telini değiştirip akort etmenin kolay olmadığını düşünürler. Ancak Perlman kalan 3 telle çalmaya devam eder. 3 telle partisyona sadık kalmak oldukça zordur. Ancak ünlü kemancı bunu başararak herkesi şaşırtır. Konser sonrasında uzun uzun alkışlanır. Terini silen Perlman keman yayını kullanarak kalabalığı susturur ve şöyle der: "Müzisyenin işi elindekilerle neler yapabileceğini bulmaktır bazen." 98. Pişmanlık köpeğin taşı ısırmasına benzer. Yani aptallıktır. Yaptıklarımızın ve hissettiklerimizin değeri bize sağladıkları yararla doğru orantılıdır. Şimdiki zamanda bir değişiklik yaratabiliyorsak tüm gücümüzle çabalamamıza değecektir. Asıl sorunsa geçmişte yaptığımız ve geri dönüşü olmayan bir davranışa takılmamızdır. Vietnamlı Zen ustası Thich Nhat Hanh bu konuda şöyle diyor: "Geçmişi düşünürken pişmanlık veya utanç, geleceği düşünürken istek veya korku hissederiz. Ancak tüm bu duygular şimdiki zamandan çıkar ve şu anımızı etkiler. Bu etki çoğu zaman mutlu olmamızı veya doygunluk hissetmemizi sağlamaz. Tüm bu duygularla yüzleşmeyi öğrenmeliyiz. Asla unutmamamız gereken en önemli şey geçmişle geleceğin şimdide buluştuğudur. Şimdimize yoğunlaşırsak geçmişi ve geleceği de dönüştürebiliriz. Taşı ırtılmaya çalışmak yerine şimdi burada elimizdekilerle hayatımızı güzelleştirmek için ne yapabileceğimize bakmak çok daha mantıklı olacaktır." 99. Sevgi teselli değildir, ışıktır. Hayallerinizi gerçekleştirmeniz için dost bir bilgeden tavsiyeler. İnsanlar, mekanlar veya alışkanlıklar dahil tüm negatif enerji kaynaklarından kurtulun. Olaylara farklı açılardan bakın. Bugünü yakalayın. Dün gitti, yarın da belki hiç gelmeyecek. Ailemiz ve dostlarımız gizli hazinelerimizdir. Bu zenginliğin keyfini çıkarın. Hayallerinizin peşinden gidin. Keyfinizi kaçırmaya çalışanları görmezden gelin. Eyleme geçin. Çok zor gözükse de uğraşın. O zaman daha kolay gözükecektir. Tekrar etmek mükemmellik getirir. Yarı yolda vazgeçenler asla kazanamazlar. Kazananlar asla yarı yolda vazgeçmezler. Okuyun, çalışın ve en önemlisi hayata dair her şeyi öğrenin. Olacakları öngörmeye çalışmaktan vazgeçin. Her şeyden çok isteyin. Yaptığınız her şeyde mükemmel olmaya çalışın. Hedeflerinize yönelin ve onlar için savaşın. Son söz. Bir terapi yöntemi olarak felsefe. Lou Marinov Prozac'ı bırak, Platon'a bak adlı kitabında şöyle der: "Korkularımızı, kederlerimizi ve her türlü derdimizi tarihin en zeki insanlarıyla konuşmak çok büyük bir ayrıcalık olmaz mıydı? Ölümü Platon veya Descartes'le konuşsaydık gerçekten rahatladığımızı hissederdik. Kendimizi Kant'a, Aristo'ya veya Montesquieu'ya anlatsak hiç tanımadığımız yüzlerimizi keşfederdik." Felsefe danışmanlarının yaptığı da tam olarak budur. Bazı insanların takıntılarından kurtulmak için psikoloji ve ilaç tedavisi yeterli olmayabilir. İlaçlar insanın ölüm korkusuna çare olamaz. Hatta tam tersi etki bile gösterebilirler. Ayrıca psikoloğa veya psikiyatrlara gidenlerin çoğu akıl hastası değildir. Aradıkları ilaç tedavisi değil, sonuç almalarına yardımcı olacak araçlardır. Felsefe danışmanları akıl hastalığına dair bir belirti görürse elbette danışmanlık verdiği kişilere ilaç tedavisi görebilecekleri bir uzmana gitmelerini tavsiye edecektir. Hepimizde filozof hamuru vardır. Tek yapmamız gereken doğru danışmanlık almak ve bizi dinleyecek bir uzmanla konuşmaktır. İnançları sarsılan veya çok sevdiği birini kaybeden herkes kırılganlaşır. Özellikle bu iki konu büyük bir depresyona neden olabilir. Böyle bir durumla karşılaştığımızda hayatımıza devam edebilmek için en iyi filozoflardan yardım alabiliriz. Felsefe danışmanlığı kısa süre sonra geçecek bir moda değildir. Uzun süren, pahalı olan ve yan etkiler nedeniyle vücudumuzu olumsuz etkileyen ilaçlarla birlikte ilerleyen psikolojik tedavi görse de depresyon üstüne depresyon geçiren insanlarda bile çok iyi sonuçlar veren bir çalışmadır. Felsefenin en büyük avantajı yan etkisi olmamasıdır. Ayrıca insan felsefeyi hayatına nasıl uygulayabileceğini kolayca öğrenebilir. Üniversitede felsefe eğitimi almış olmak gerekmez. Tek yapmanız gereken zihninizi açık tutmak ve doğru soruları sormaktır. Felsefe danışmanları, onlardan yardım isteyen kişilerin doğru cevabı bulabilmesi için doğru soruyu sormalarını sağlar. Bunu yaparken de hastanın karakterine ve eğitimine en uygun filozoftan yardım alırlar. Bu danışmanların en büyük farklılıklarından biri, geçmişten sakınıp şimdiye ve geleceğe odaklanmaya çalışmalarıdır. Çünkü çocukken yaşanan travmaları gereksiz olduğu halde su yüzüne çıkarmak yan etkiler doğurabilir. Ayrıca geçmişi değiştirmek mümkün değildir. Felsefe bazlı terapilerin başka bir avantajı da psikolojik tedaviden farklı olarak çoğunlukla kısa sürmesidir. Ancak sonsuza dek sürecek etkiler bırakacağı unutulmamalıdır. Maalesef her şeyin yaftalandığı bir dünyada yaşıyoruz. Her şeyin sendromu var. Olmayan rahatsızlıklara bile isim veriliyor. Felsefe danışmanları bu eğilime karşı savaş açmışlardır. Olmadık yerlerde akıl hastalıkları görmeyi reddetmektedirler. Hasta olmayan bir insana asla antidepresan verilmemelidir. Hiçbir ilaç insanın kendisini tanımasını sağlayamaz. Hedeflerine ulaşmasını veya etrafındakiler tarafından anlaşılmasını da mümkün kılamaz. Etrafındakileri anlamaya çalışan insan duygularıyla ilgili bir sıkıntı yaşayabilir ve bu hasta olarak yaftalanmasını gerektirmez. Bu tür sıkıntıları her insan bir veya birkaç kez yaşayabilir. Ölüm ve büyük bir değişikliği sonucu ortaya çıkan keder ve endişe, kendimize bitmek bilmeyen sorular sormamıza neden olabilir. Maalesef o kadar orijinal olamıyoruz. Yani bu soruların hepsi daha önce soruldu ve büyük filozoflar da yine bu soruları yanıtladılar. Bu yanıtlar bizim aradıklarımız olmayabilir. Ancak kendi yanıtımızı ve tesellimizi bulmamıza yardımcı olabilir. Felsefe danışmanlığı terapileri biraz düşünmek için yalnız başına gittiğimiz bir barda garsonla yaptığımız konuşmalar gibi başlar. Sonrasında danışman ve danışan felsefi sorular sormuş olur. Bu soruların daha önceden de sorulduğunun farkında olduklarından derinlemesine konuşmaya başlarlar. Sonunda danışanların çoğu kendilerini özdeşleştirdikleri filozofun eserlerini okumaya karar verir. İlk terapi öncesinde yanıtları bulmanın çok kolay olmadığını anlamak gerekir. Ortada bir sorun varsa onunla yüzleşmek, onu anlamak ve çözümlemek gerekir. Lou Malinow-Prozac bırak Platon'a bak da depresyonun 4 muhtemel sebebinden bahsediyor. 1. Beyinde yanlış giden bir şey, genetik bir durum. Bu durumda hasta elbette tıbbi tedavi görmelidir. Muhtemelen ilaç tedavisi gerekecektir. 2. Uyuşturucu ve içki gibi kötü alışkanlıklar. 3. Aşılamayan bir çocukluk travması. 4. Büyük bir hayal kırıklığı. İlk iki durumda hastalar kendilerini doktorların eline bırakmalıdır. Çünkü ilaç tedavisine ihtiyaç duyacaklardır. Sonraki iki durum daha farklı tedavi edilebilir. Konu çözümlenememiş bir geçmişse psikolog ilaçlardan çok daha etkili olabilir. Bu durumlarda terapi çok daha iyi sonuç verir. Felsefe danışmanlarının da büyük yardımı dokunabilir. İşinde aşağılanan veya ilişkisinde aldatılan insanlar için çare ilaç tedavisi olamaz. Bu kriz anlarını konuşarak atlatmak için felsefe terapisi doğru bir seçim olacaktır. İlaçların çoğu zaman çözüm olmadığını düşünüyoruz. Çözüm olduklarında bile ilaçların etkisindeki insanlar kendileri gibi olamadıklarını hissederler. Burada başka bir soru çıkar su yüzüne. Ben aslında kimim? Bu da felsefi bir sorudur. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmada her iki Amerikalı'dan birinin akıl hastası gibi gösterilmeye çalışıldığı Bunun asıl sebebinin de psikiyatr ve psikologları desteklemek olduğu ortaya çıkmıştır. Felsefe danışmanları bu verilerin yanlış olduğunu göstermeye, amacının da toplumu korkutmak olduğunu kanıtlamaya çalışmaktadır. Tedavi görmesi ve kliniğe yatması gereken insanlar olduğu doğrudur. Ancak toplumun büyük çoğunluğu hasta değildir. Sadece sorunları vardır ve felsefe bu kriz anlarının üstesinden gelme konusunda herkese yardımcı olabilir. Lou Marinoff kitabında Peace, Barış, sürecinden bahsediyor. Problem, problem, emotion, duygu, analysis, analiz, contemplation, değerlendirme, equilibrium, huzur. Hepsinden önce problemi tanımlamak gerekir. Çoğu zaman problemin ne hakkında olduğunu biliyoruzdur. Ancak bazen asıl problemi bulmak o kadar da kolay olmayabilir. Sonra söz konusu problemin bizde yarattığı duyguların ne olduğunu anlamak gerekir. Üçüncü aşamada bu problemi çözümlemek için gerekli seçenekleri düşünmek lazımdır. Bu aşamada problem kadar yarattığı duyguları da göz önünde bulundurmak önemlidir. Dördüncü aşamada amaç daha geniş bir bakış açısı kazanmaktır. Konuya dair evrensel bir vizyon edindikten sonra beşinci aşamaya, yani iç dengenin sağlandığı huzura geçilebilir. Problemi tanımlayıp sebep olduğu duyguları anladıktan sonra seçeneklerimizi bilerek ve konuyu daha geniş bir bakış açısıyla değerlendirerek en uygun kararı almaya hazır hale gelmişizdir. Felsefe danışmanlarının yardımıyla tüm bu süreci bir terapide sonuçlandıran insanlar vardır. Öte yandan sonuç almaları aylar süren insanlar da mevcuttur. Herkes kendi hızında ilerlemelidir. Herkesin kendi kişisel felsefesi vardır. Ancak çoğu insan bunu kullanmaya hazır değildir. Bu yüzden felsefelerini bulmalarına yardım edecek bir rehbere ihtiyaç duyarlar. Danışanlar işlerindeki hazinenin farkına vardıklarında hayatlarının değişmek üzere olduğunu anlarlar ve korkularından büyük ölçüde arınırlar, daha az kırılgan olurlar. Felsefe danışmanları yalnızca Batı felsefesinden yardım almazlar. Doğu felsefesi, Hinduizm, Budizm, Konfüçyüsçülük ve Taoizm öğretilerini de kullanırlar. Katolik Kilisesi'nin bir dönemde kitapları ve düşünürleri yakarak bilgiye inanılmaz bir zarar verdiklerini düşünen felsefe danışmanları günümüzde gösterilen olumlu çabalarının da farkındadır. Felsefe danışmanlarına göre eş bulma veya kendine en uygun eşi seçme konusunda sıkıntı yaşayan kişiler Buda, Lao Tzu, Aristo veya Seneca'nın felsefesinden yardım almalıdır. İlişkisi olan ve ilişkisini sağlıklı bir şekilde yürütmek isteyen kişi Thomas Hobbes, Pisagor, Sokrat ve Şaka gibi gözükse de Machiavelli okuyabilir. Büyük kararlar verme zamanı gelmişse ve ilişkisine devam edip etmeme konusunda karar vermek çok zorsa Ayn Rand, Dalai Lama, akıllıca egoist olun, Immanuel Kant, kendi mutluluğunuzu sağlama almak önemlidir ve Jean-Paul Sartre'dan yardım istenebilir. İş hayatında memnun değilsek, acımasız bir yöneticimiz varsa veya çalışmak bizi sıkıyorsa Voltaire, Rousseau, İnsan özgür doğar ancak her yerde zincire vurulmuştur ve Aristo okuyabiliriz. Bhagavad Gita metnini okumak da yararlı olabilir. Her ne kadar yanlış gözükse de kendi görevimizi yerine getirmek başkasının görevini yerine getirmekten iyidir. Orta yaş krizlerini Konfüçyüs ve Buda okuyarak atlatabiliriz. Hayatta nereye gittiğimizi bilmiyorsak, hedeflerimiz yoksa, kendimizi boşlukta hissediyorsak, Simone de Beauvoir, Thomas Mann ve Rudyard Kipling okuyarak intihar düşüncesinden kurtulabiliriz. Ölüm, kendi ölümümüz veya sevdiğimiz birinin ölümüne dair korkunun da üstesinden gelebiliriz. Herkesin bir gün öleceği düşüncesi hayat konusunda kederlenmemize neden olabilir. Bu duyguyu yenmek için Simone de Beauvoir, Lao Tzu, David Hume ve Confucius okuyabiliriz. Kültür kalabalığında kaybolmadan kendini tanıma isteği, felsefi buluşmalar ve hatta felsefe kafelerine neden oldu. Yabancılaşmak istemeyen insanlar bu şekilde bir araya geliyor ve bu buluşmalar çoğu zaman felsefe danışmanları tarafından düzenleniyor. Felsefenin günlük hayatımızı beslemesi sağlanırken her konuda konuşuluyor. Toplumun her kesiminden insanın katıldığı bu buluşmalarda ihtiyaç duyulan tek şey düşünme ve iletişim kurma isteği. Bir de televizyonu bir süreliğine unutmak. Bilgi yer tutmaz. Hayatınıza felsefe katın. Kitabın sonu. 14 Eylül 2017, sayfa 225.